Nasıl ki bir insan mesela içki içse, demek ki kaderinde varmış dese Allah'a iftira atmış olur. Elbette ki kaderinde var. Ama bu sözle Allah'a suçlamak istiyor. Kaderinde var mı diyor, elbette ki var. Bir adam öldürmüş mesela. Kaderinde var ki öldürmüşüm. Namaz kılmamış mesela. Kaderinde var ki namaz kılmamışım. Şu günahı işlemiş mesela. Kaderinde yok mu ki? Evet var diyeceğiz tabi. Demek kaderinde var ki ondan dolayı yapmışım diyecek. Bunlar şeytanın Allah'a iftira atması gibi iftira atmaktan başka bir şey değil. Elbette ki kaderinde var. Ama Allah Azze ve Celle yazdığı için sen o işi yaptın değil. Sen o günaha girmiş değilsin. Allah yazdığından dolayı sen o günaha girmiş değilsin. Sen o günaha gireceğin için Allah onu kadere öyle yazmıştır. Sen yapacaksın, Allah bilmektedir. Sen o günaha gireceksin, Allah bilmektedir. Allah seni ikaz etmedi mi, doğru söyle. Namaz kılmıyordun. Allah seni ikaz etmiyor muydu? Bir günah işleyecektin, doğru söyle. Allah seni ikaz etmedi mi? İçki içerken Allah seni ikaz etmedi mi? Kalbin sana doğruyu söylemedi mi? Doğru söyle. Bedelini ödemeyi göze alamadı Yahudiler. Şimdi Yahudi ahlakıyla ahlaklanmış olan bazı Müslümanlar da, Allah yolunda faaliyet yapmayanlar, bedelini ödemeyi göze alamayanlar, onların isteme hakkı yoktur. Yeryüzünde hakimiyet isteme hakları yok. Çünkü bedelini ödemeye gözleri kesmiyor. Ne maddi olarak bedel ödüyorlar, ne manevi olarak. Ne zamanlarını veriyorlar Allah yolunda. Ne kafalarını veriyorlar, ne kalplerini. Ne paralarını veriyorlar, ne oğullarını, ne kızlarını. Başkasının oğlu mücahit olsun. Başkasının kızı alim olsun. Benim çocuğumun başına bir şey gelmesin de, başkalarının başına bir şey gelecekse gelsin. Ama diğer taraftan da yeryüzünde İslam hakim olsun. Böyle söyleyen, bedelin ödemeyi göze alamayan korkaklar, Yahudileşmiş olanlar.
İnnel hamdelillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, iki haftadır İsra suresine başlamış idik. Allah Azze ve Celle peygamberini diğer peygamberlere nasip etmemiş olduğu bir şerefle şereflendirmiş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Cebrail ile birlikte mukaddes yolculuğa çıkartılmış. Mescid-i Haram'dan alınmış, Mescid-i Aksa'ya götürülmüş. Oradan da çeşitli gök tabakalarından geçirilmek suretiyle Allah Azze ve Celle'nin huzuruna kadar götürülmüş. Ve bu hadise bazı kimselerin, Müslüman olan bazı kimselerin ya da öyle zannedilen bazı kimselerin dinden dönmesine sebep olmuştu. Bu olay bazılarını sıddık mertebesine yükseltmiş, o söylüyorsa doğrudur diyenler yükselmişler, yalandır diyenler, böyle bir şey olamaz diyenler ise bugün dahi insanoğlu görmektedir ki böyle bir hadise insan için dahi mümkün olmuştur. İnsan bile bugün kısa bir zamanda uzak mesafelere gidip gelmeyi başarabilmektedir. Allah Azze ve Celle kudreti sonsuz olduğu halde güya peygambere iman ettiğini zanneden bazı marazlı kimseler böyle bir fitne karşısında fitneye düşmüşler, imtihanı kaybetmişlerdi. Mekke'nin müşriklerine benzediler bir anda. Halbuki güya onlar Müslüman idiler. Daha evvel de ifade ettiğim gibi Mekke'de münafık yok ama marazlı insanlar her zaman her yerde vardır. İslam'ın hakim olmadığı bir yerde Müslüman olmak ölümü göze almayı gerektiriyorsa, sıkıntılı bir hayatı gerektiriyorsa, meşakkatli bir hayatı gerektiriyorsa orada münafık olmanın bir alemi var mıdır? O yüzden İslam'ın hakim olduğu Medine'de münafıklar zuhur etmeye başlamış, Müslümanların menfaatlerinden istifade etmek için bazı kimseler münafıklık yapmaya başlamışlar. Fakat daha Medine'den evvel de kalbinde maraz olan kimseler var idi. Onlar Allah'a ve Resulüne iman ettiklerini söylüyorlardı ama hakikatte iman etmeleri gerektiği gibi iman etmemişlerdi. Sanki onların inanmış olduğu Allah Azze ve Celle her şeye kudreti yetmeyen bir Allah'tı. Sanki onlar öyle bir Allah'a inanıyorlardı. Sanki nasıl ki bugün birçok Allah'a iman ettim diyen insanlar, onların içerisinden birçoklarının göklerin yaratıcısı, yerin yaratıcısı olan bir Allah'a inandıklarını, ama göklerin hakim olduğu gibi yerin hakimi olmadığını düşünen insanlar görürsünüz. Bunlar da Allah'a iman ettiklerini söylerler. Göklerde sözü geçen, göklere hükmeden bir Allah, ama aynı zamanda yere de hükmeden bir Allah. Bu şekilde iman etmeleri gerektiği halde onlar sadece göklere hükmeden tabiat hadiselerini idare eden bir Allah'a inanmak isterler. Nasıl ki onların bu inancı inanç değildir. Nasıl ki Allah'a inandım demek kafi gelmez, inanılması gerektiği şekilde inanmadıkça. Herkesin kendine göre bir Allah anlayışı var. Münafığın da bir Allah anlayışı var, Yahudinin de bir Allah anlayışı var. Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu gören Hristiyan'ın da bir Allah anlayışı var. Birçok kimselerin kendilerine göre bir Allah anlayışları var. Fakat Allah Azze ve Celle katında bunlar makbul değil. Allah'a kabul ettim demekle Allah kabul edilmiş sayılmayacak. İman ettim demekle iman edilmiş olmayacak. Allah Azze ve Celle'nin öğrettiği şekilde, o nasıl bir ilah ise o şekilde inanmadıkça inanılmış sayılmayacak. Hazreti Peygamber'e ne şekilde iman edilmesi gerekiyorsa o tarzda iman etmeyen iman etmiş sayılmayacak. Nasıl ki göklerin ilahı olarak gören Allah'ı ama yerin ilahı olarak görmeyenler, yerde bizim dediğimiz olur diyenler, nasıl ki onlar Allah'a hakkıyla iman etmemiştir ve böyle bir iman makbul değildir. Aynı şekilde Hazreti Peygamber'i de koyması gereken yere koymadan iman edenler, onu bütün dünyaya gönderilmiş, bütün zamanlara ve bütün mekanlara, bütün insanlara gönderilmiş bir peygamber olarak görmeyenler, işte onlar peygambere hakkıyla iman etmiş sayılmayacaklar ve bu iman iman olarak kabul edilmeyecek. Kitaba iman da aynı şekilde Allah'ın kitabı olarak kabul etmek kafi gelmeyecek. O kitabın bütün dünyaya hükmetmek için geldiğini kabul etmedikçe, ey Resulüm biz sana bu kitabı hak ile indirdik ki insanlar arasında adaletle hükmedesin. Demek ki Kur'an bunun için gönderilmiş. Bu şekilde inanmayanlar, hükmeden bir kitaba inanmayanlar, hükmedilen bir kitaba inananlar, sadece 7. asır için gelmiş olan bir kitaba inananlar, bu kitaba iman etmiş sayılmayacaklar. De ki onlara, inni Resulullah ileykum cemi'a, ben bütün hepinize gönderilmiş bir Resulüm. Sadece belirli zamana değil, belirli mekana değil, bütün zamanlara ve bütün mekanlara gönderilmişim. Bana inanmayan, bana tabi olmayı kabul etmeyen, ben kendi bildiğime tabi olurum diyenler inanmış sayılmayacaklar. Böyle söyle onlara ey Resulüm. Allah Azze ve Celle'ye nasıl iman edilmesi gerekiyorsa o şekilde iman edilecek. İşte Mekke'deki Müslümanların bir kısmının düştüğü hata buradan kaynaklanıyordu. Onlar Allah'a inandı, peygambere inandılar. Hiç kimsenin inanmadığı bir zamanda hem de onların ataları Müslüman değildi. Onlar dün putperesttiler ama buna rağmen Müslüman oldular. Ama kalplerinin bir tarafında hala marazlar vardı. İyileşmemişti bütün marazları. İyileşmesi için Allah Azze ve Celle imtihana sokacaktı onları. Ve onlar imtihanlara alındılar. İşte bu onlardan birisiydi. Miraç onlar için imtihan oldu. İsra suresinin 60. ayetinde de Allah Azze ve Celle öyle buyurur. Biz o rüyayı onlar için bir imtihan kıldık. Bazı kimseler ayette rüya kelimesi geçtiğinden ötürü bunun rüyada gerçekleşmiş olan bir hadise olduğunu söylediler. Geçen derslerimizde bu mesele üzerinde durmuştum. Miracın bedenen ve ruhen birlikte gerçekleştiğini ve uyanıkken gerçekleştiğini anlatmıştım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet uyumuştu ama sonra Cebrail tarafından uyandırılmış ve uyanık olarak bu hadise gerçekleşmişti. Yoksa zaten eğer uyur vaziyette gerçekleşmiş olsaydı Necim suresinde de bildirildiği gibi o zaman peygamber belki acaba rüya mı gördüm gibi bir takım şüphelere kapılabilirdi. Hiçbir şüpheye kapılmadı. Başından geçen hadiseler dünyada benzeri görülmemiş hadiselerdi. Hiçbir peygambere bile nasip edilmemiş olan şey nasip ediliyordu. Hiç kimsenin görmediklerini görüyordu ama onun gözüne şaştı ne de kaydı. Hiçbir zaman şüphelere düşmedi çünkü uyanık idi. Tamamen aklı başındaydı o hadise gerçekleşirken. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde büyük bir hadiseyle karşı karşıya ve insanlardan bir kısmı madem ki dediler sen oralara gittin geldin, madem ki Mescid-i Aksa'ya kadar gittiğini geldiğini söylüyorsun, yolda neler gördüğünü anlatır mısın dediler. Bizim bir kafilemiz vardı dediler, bir kervan göndermiştik. O kervan nerededir, ne haldedir, onunla ilgili bilgiler verir misin dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kervana uğradığını onlara söyledi. Hatta dedi Burak'ı görünce onların bir devesi kaçtı. O deveyi aradılar. Ve ben filan kabilenin kervanının suyundan içtim. Bir işaret de bıraktım. Geldiği zaman sorabilirsiniz. O kervanın develerinden birisi siyah bir deve olacak. En önde onun geldiğini göreceksiniz dedi. En önde onun geldiğini göreceksiniz. Siyah bir deve en önde gelecek, üzerinde iki tane çuval olacak. Bir rivayette ikisi de siyah çuval, bir rivayette biri siyah, biri beyaz olan bir çuval. Bu şekilde göreceksiniz. Üzerinde siyah bir örtü olacak dedi devenin. Allah Resulü bunları anlattığı zaman inanmayanlar beklediler kervanı. Kervanın gelmesini gözlüyorlardı. Ve gerçekleşti o an geldiği nefs çıkmışlar. Şehrin dışında bekliyorlardı. Ve işte birisi seslendi, işte dedi kervan geliyor. Ve herkes kervanın önünde gelen deveye baktı. Ve Allah Resulü'nün söylediği gerçekleşmişti.
İşte onu gördükleri zaman sihr-i mubin dediler. Apaçık bir sihir bu dediler. Nasıl bilebiliyor dediler. Halbuki hangi sihirbaz yüzlerce kilometre uzaktaki deveyi görebilmektedir. Devenin üzerindeki çuvalı tarif edebilmektedir. Böyle bir sihirbaz ne o gün vardı ne de bugün var ne de yarın olacak. Anlıyorlardı aslında ama onlar anlamak istemiyorlardı. Allah Resulü'ne çeşitli sorular sordular. Kervanla ilgili sorular sordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara cevaplar verdi. Her ne söylediyse o kervanda aynen çıktı. Ne gibi haberler verdiyse gerek çobanlarıyla ilgili, gerek develerle ilgili, gerek develerin taşıdığı yükle ilgili, devenin nerede olduğuyla ilgili, devenin kaçtığıyla ve sonra bulunmasıyla ilgili ne kadar bilgi verdiyse onlara, onlar onu merak edip sordular gelen kervana. Hepsinin gerçek olduğunu gördüler. Fakat bütün bunlara rağmen iman etmek istemeyenler iman etmediler. Hatta iman ettim diyenlerin içinden bile mürtetler oldu, dinden dönenler oldu. Allah Azze ve Celle bu şekilde sağlamla çürüğü ayırmak istiyordu. Çünkü yakında Medine'ye gidilecekti. Bir sene kalmıştı Medine hicrete. Bir sene sonra büyük hicret gerçekleşecek ve orada bir medeniyet kurulacak, bir devlet kurulacak. O devlet kurulduğu zaman, o devlet kurulduğunda layık olmayanlar o devletin içerisinde olmasın, hicret etme şerefine erişmesin, mücahit olma şerefine erişmesin. Allah Azze ve Celle çürükleri ayırdıktan sonra hicreti emretmişti. Bu onlar için bir imtihan olmuştu. İbn Abbas radıyallahu anhüme, babası da kendisi de sahabi, Allah Resulü'nün özel olarak dua etmiş olduğu sahabi, Efendimiz hayattayken daha küçük bir çocuktu. Ama zekasıyla, ahlakıyla Allah Resulü'nün dikkatini çekmişti. Ve Allah Resulü onun için dua etmişti. Ve ondan sonra İbn Abbas Kur'an'ı tefsirde ileri gitmişti. Ve tefsir alimlerinin sultanı denildi kendisine. İşte o rüya kelimesini öyle açıklıyordu. İsra suresinde geçen o rüyayı bir imtihan olsun diye gösterdik ayetini açıklarken o rüya geceleyin uykuda görülen rüya değil diyordu İbn Abbas. Gözle apaçık gözle görülen rüyedir diyordu. Rüya kelimesi Arapçada bildiğimiz rüya manasında kullanıldığı gibi rüyetun kelimesi de rüya taitenis ile o kelime de aynı manada kullanılmaktadır. Ve baş gözüyle görmeyi de kasteder. Dolayısıyla orada kastedilen şey sadece rüyada olan bir görme hadisesi değil. İbn Abbas'ın tefsir ettiği gibi oradaki görme baş gözüyle görme hadisesiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilden büyük bir mucize ile desteklenmiş oluyordu. Allah Azze ve Celle kendisinin imanını daha da kuvvetlendirmek için ve bir takım hadiseleri kendisine göstermek için, gelecekte bir takım olacak olan olayları kendisine göstermek için böyle bir hadiseyi takdir etmişti. Miraç esnasında buyuruyor ki bana Cebrail aleyhisselam tarafından sütle içki ikram edildi. Seçmem istenildi benden. Bir tanesini seçecektim. Bazı rivayetlerde sütle bal diye de söylenilmiştir. Başka bazı rivayetlerde su da buna ilave edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sütü tercih etmişti. O zaman Cebrail isabet ettin ya Muhammed dedi. Ya Resulallah isabet ettin, fıtratı seçtin. Fıtrat çünkü insanlar annelerinden süt emerler. Fıtrat ona göre ayarlanmış. İnsanın vücuduna yerleştirilen program ona göre ayarlanmış. Sen fıtratı seçtin dedi. İçkiyi seçmiş olsaydın ümmetin azacaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde yolculuğu esnasında bir takım hadiseler görmüştü. Bunların bir kısmından daha evvel bahsetmiştim. Bir takım kimseler gördüm diyor. Onlar tarım yapar gibi mahsul ekiyorlardı. Ve hemen ertesi gün ya da az sonra geri topluyorlardı. Ektikleri şeyler hemen veriyordu, mahsul gerçekleşiyordu. Ve sonra onlar topluyorlar ve tekrar oluyordu. Tekrar topluyorlar, tekrar oluyordu. Bunlar nedir dedim ey Cebrail. Dedi ki bunlar ümmetinin içerisinden mücahit olanlar, Allah yolunda cihad edenler ve mallarını harcayanlar. Allah Azze ve Celle yolunda verilen mal derhal mahsule dönüşür ve tekrar onu devşirirsiniz. Ve Allah Azze ve Celle 700 katına kadar size verir buyurdu. 700 katına kadar. Vallahu yudaifu limen yeşe. Allah istediği kimselere daha da fazla verir. 700 bin katına kadar da verir. İşte onları böyle temsil etmişti Allah Azze ve Celle. Allah yolunda cihad edenler ve mallarını Allah yolunda harcayanlar, onlar bugün ekiyorlar, yarın devşiriyorlardı. Topluyorlardı mahsullerini. Tekrar topluyorlardı, bitmiyordu. Allah Resulüne bu şekilde gösterilmişti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde o büyük Miraç hadisesinden dönmüş ve Cebrail aleyhisselam tarafından ertesi gün kendisine namaz kılmayı öğretilmişti. Sabah namazında Cebrail aleyhisselam gelmiş, kendisine abdest almayı öğretmiş ve namaz kılmayı öğretmiş idi. Sabah namazını Cebrail Efendimiz'e imam olmuş ve kıldırmıştı. Sonra öğlen vakti gelmişti. İkindi vakti geldi, akşam ve yatsıda geldi. Ertesi gün yine geldi. Birinci gün gelirken namazın ilk vaktinde gelmişti. İkinci gün gelirken ise namazın son vaktinde geliyordu Cebrail. İki günde namaz kıldırdı Efendimiz'e ve sonra buyurdu ki işte senin ümmetinin namazı bu iki vaktin arasında olacaktır. Sabahın giriş vakti bu, çıkış vakti bu yani. Öğlenin giriş vakti şu, çıkış vakti şu. Diğerlerini bu şekilde gösterdi. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde Kur'an dışında da Efendimiz'e vahiy indirmiş oluyordu. Cebrail aleyhisselam geliyor ve Peygamberimize öğretiyordu. Bu gayri metlu vahiy deniyor buna. Kur'an dışında, Kur'an'da okumadığımız, Kur'an dışında Peygamberimize gelmiş olan vahiyler var. Nasıl ki Mescid-i Aksa'ya doğru dön emri Kur'an'da geçmiyor. Ama müminler 14 ay veya 16 ay boyunca hicretten sonra Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmışlardı. Bu emir Kur'an'da geçmemektedir. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin tayin etmesi gerekiyordu kıbleyi. Demek ki Kur'an dışında bir vahiy gelmişti. Kur'an dışında vahiy gelmiş olmasaydı Allah Resulü istediği kıbleye doğru dönebilirdi. Halbuki Mescid-i Aksa'ya doğru dönmek istemiyordu aslında. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar laf ediyorlardı. Hem aynı zamanda o Kabe'nin çocuğuydu. Orada doğmuş, orada büyümüştü. Hem orası İbrahim Halilullah'ın hatırasıydı. Onu İbrahim Halil inşa etmiş idi. Orası kendisinin vatanıydı. Orası yeryüzünde Allah namına dikilen ilk Beytullah idi. Bütün bunlardan ötürü o Kabe'ye doğru dönmek istiyordu. Ama Allah Azze ve Celle kendisinin Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmasını emretmişti hicretten sonra. Bu şekilde müminlere Mescid-i Aksa hedef olarak gösterilmek istenilmişti. Bu emir Kur'an'da mevcut değil. Ama Allah Azze ve Celle'nin emretmediği bir kıbleye Peygamberimizin dönmesi mümkün değil. Eğer kendi isteğiyle dönmüş olsaydı o takdirde tekrar kendi isteğiyle Kabe'ye doğru dönmesi mümkün olurdu. Halbuki Allah Azze ve Celle buyuruyor ki قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ بَشِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَحْشِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وُجُهَكُمْ شَطْرَ وَحَيْسُمَا كُمْتُمْ فَوَلِّ وُجُهَكُمْ شَطْرَ Senin yüzünü kıbleye doğru çevirdiğini görüyoruz ey Resulüm. Sen o kıbleden memnun değilsin yani. Kıbleden memnun değilsin. Ve yüzünü göğe doğru çevirmiş kıblenin değiştirilmesini bekliyorsun. Seni razı olacağın kıbleye çevireceğiz ey Resulüm. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَحْشِدِ الْحَرَامِ Bundan böyle Kabe'ye doğru, Mescid-i Haram'a doğru dön. Sen ve senle beraber olan müminler bundan böyle hep beraber Kabe'ye doğru döneceksiniz. Demek Allah Resulü istemediği halde Mescid-i Aksa'ya doğru dönüyordu. Eğer kendi elinde olmuş olsaydı, kendi yetkisinde olmuş olsaydı, o zaman kendi tayin etmiş olsaydı, o takdirde kendi tayin etmiş olduğu kıbleyi değiştirir ve tekrar Mescid-i Haram'a doğru dönerdi. Ama Allah Azze ve Celle tayin ettiği için Mescid-i Aksa'yı, o kendi isteğiyle, kendi kararıyla dönemiyordu. İşte nasıl ki orada Mescid-i Aksa'nın kıble olarak tayin edilmesi vahiy gayri metlum ile, Kur'an dışında bir vahiy ile gerçekleşmiş. İşte aynı şekilde namazın tarifi, namazın vakti, namazın rekatleri, namazın rükünleri, bütün bunlar vahiy gayri metlum ile, Kur'an dışında bir vahyin gelmesi, Cebrail aleyhisselamın gelmesi ve öğretmesiyle gerçekleşmişti. Allah Resulüne Cebrail aleyhisselam gelmiş ve namaz kılmayı öğretmişti. Bir kıbleyi bile peygamberine bırakmayan Allah Azze ve Celle namazın bütün rükünlerini peygamberine bırakır mı? Namazın birçok rüknü var bildiğiniz gibi. Namazın şartları diyebildiğiniz birçok şeyler var. Onların hiçbirisini Allah Azze ve Celle peygamberine bırakmadı. Çünkü ibadet idi. İbadette içtihat mümkün değil. İbadetlerde içtihat yapılamaz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nereden bilsin? Rabbul alemin olan Allah 4 rekat mı kılmasını istiyor, 2 rekat mı? 1 defa mı rükû yapmasını istiyor, 5 defa mı? 2 defa mı secde yapmasını istiyor, 4 defa mı? Nereden bilsin? Hangi sureyi okuyacağını nereden bilsin? Kaç rekat kılacağını nereden bilsin? Vaktin girişini çıkışını nereden bilsin? Namazı bozan şeyleri, bozmayan şeyleri Allah Azze ve Celle katındaki hükmü nereden bilsin? Onun içindir ki ibadet mevzuunda içtihada müsaade edilmemiştir. Çünkü ibadetlerde illeti bilmek mümkün değil. Neden ruku 1 defa, secde 2 defa? Bunu bilmek mümkün değil. Neden akşam namazı 3 rekattır farzı? Neden yatsınınki 4 rekattır? Bunu bilmek mümkün değil. Neden sabah namazının farzı 2 rekattır? Bilmek mümkün değil. Bunların şartlarını bilmek ancak Allah Azze ve Celle'nin bildirmesiyle mümkün olabilir. Çünkü bunlar ibadetle ilgili meselelerdir. İbadetle ilgili meselelerde içtihat yapılması mümkün değil. Çünkü o şartın ya da o ibadetin illetini bulmak mümkün değildir. Ondan dolayıdır ki Allah Azze ve Celle Miraç'tan dönüşte Efendimiz'e namaz kılmayı öğretsin diye Cebrail'i gönderiyordu. Kendi başına karar vermesin. Kendi başına karar vermek zorunda bırakmıyordu Allah Azze ve Celle. Kur'an dışında vahyin olduğunu gösteriyor bu. Kur'an dışında vahyi kabul etmeyenler bu deliller karşısında ne söyleyecekler? Kur'an dışında vahiy yoksa, eğer Allah Azze ve Celle peygamberimize Kur'an dışında da Kur'an'ın ayetlerini getirmenin dışında da Cebrail'i göndermediyse ya da başka şekillerde ona vahiy indirmediyse, o takdirde bu hadiseler nasıl gerçekleşti? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı nasıl tayin etti? Nereden bildi? Kendisi mi karar verdi? Zekatı nasıl vereceğini, ne kadar vereceğini nereden bildi? Kendisi mi tayin etti? Orucu bozan şeyleri, orucun miktarını, orucun kaç gün olacağını, başlayışını ve bitişini nereden bildi? Kendisi mi tayin etti? Haccın menasiklerini nereden bildi? Kendisi mi tayin etti? Böyle bir peygamber olabilir mi? Peygamber midir, ilah mıdır? Allah Azze ve Celle'nin peygamber olduğuna göre ibadetle ilgili meseleleri Allah Azze ve Celle'nin bildirmesi gerekiyordu kendisine. Namaz nasıl kılınacak? Zekat nasıl verilecek? Oruç nasıl olacak? Hac nasıl yapılacak? Vesaire. Evet, Allah Resulü'nün bir takım meselelerde içtihat yaptığını biliyoruz. Ama o böylesi meseleler değil. İbadet gibi meselelerde kıyas mümkün olmadığından, içtihat mümkün olmadığından bu gibi meselelerde vahiy beklemesi gerekiyordu. Elbette ki bir takım meselelerde Efendimiz de bir alim nasıl ki içtihat yapıyorsa, bir alimin içtihat yapma yetkisi varsa, elbette ki alimden çok daha yukarıda olan Allah Resulü'nün de içtihat yapma yetkisi var. Ama ibadetle ilgili meselelerde değil, hadlerde değil, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hangi meselede içtihat yapacağını elbette ki çok iyi bilmektedir. Miraç'tan dönüşünde kendisine hediye edilen işte o namaz bu şekilde kendisine öğretiliyordu. Ve Mekke müşrikleri bu şekilde hem ihtar ediliyorlar hem onlara hatırlatılıyor. Allah Azze ve Celle onlara bir hakikati hatırlatıyordu. Ey Mekke'nin müşrikleri, siz Hazreti Peygamber'in peygamberliğini kabul etmiyorsunuz. Siz ona verilen bu şerefi kabullenmek istemiyorsunuz. Halbuki Allah Azze ve Celle onu kendi katına bile çıkarmıştır. Evet, belki bazı kimseler itiraz edecekler. Allah Azze ve Celle'nin bir yeri var mı ki? Bir yerde mi bulunuyor ki? Bir mekan, bir mekanla mekanlanmış mıdır ki? O mekandan münezzeh değil midir ki? Neden oralara götürülüyor? Sanki Allah'ın bir mekanı var da Resulullah oraya taşınıyor ve götürülüyor. Böyle diyenler de olacak ve olmuştur. Halbuki Allah Azze ve Celle Miraç hadisesinin neden gerçekleştiğini anlatırken لِنُرِيَهُ مِنْ اَيَتِنَ buyuruyordu. Ayetlerimizi gösterelim diye, delillerimizi, kudretimizi, sanatımızı gösterelim diye. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin Peygamberimize gösterebilmesi için kendi kudretini, kendi sanatını, kendi ilmini gösterebilmesi için onu alıp başka mekanlara götürmesi gerekiyordu. Allah Azze ve Celle'nin Hazreti Muhammed ile görüşmesi için yahut onu kuluna vahyetmesi için elbette ki Efendimizin çok uzaklara götürülmesine gerek yoktu. Ondan dolayıdır ki لِنُرِيَهُ مِنْ اَيَتِنَ buyuruyor. Ayetlerimizi gösterelim diye, delillerimizi gösterelim diye, kendimi göstermek için değil yani. Kendimi göstermek için değil. Ya bizatihi ben ona vahyetmiş olayım diye değil. Ben zaten istediğim zaman istediğim şekilde vahyederim. Ben zaten kuluma şah damarından yakınım. Ben zaten mekandan münezzehim. Benim bir mekanım yok. Ben zamandan da münezzehim. Zaman yokken ben vardım. Zamanı da ben yarattım. Mekan yokken ben vardım. Mekanı da ben yarattım. Boşluk yokken ben vardım. Boşluğu da ben yarattım. İşitilecek şeyler yokken ben işitirdim. Görülecek şeyler yokken ben görürdüm. Haber alınacak şeyler yokken ben habirdim, haber alırdım. Allah Azze ve Celle hiçbir eksik sıfatı yok. Dolayısıyla peygamberiyle görüşmek için yahut peygamberine bir takım vahiylerde bulunmak için onu alıp da uzak yerlerden getirmesine gerek yoktu elbette ki. Ama ona ayetlerini göstermek için bu gerekiyordu. Resulullah bütün mesafeleri görmeliydi. Uzayı görmeliydi. Gökleri görmeliydi. Başka peygamberleri görmeliydi. Cenneti, cehennemi görmeliydi. Bu şekilde aynel yakin mertebesinde olan imanı hakkal yakin mertebesine ulaşsın. Ve dönüp de görmüş bir insan olarak anlatsın. Haber alanla gören bir olabilir mi? Görmüş bir insan olarak konuşsun. Ondan dolayı o mesafelerin götürülmesi gerekiyordu. Yoksa elbette ki Allah Azze ve Celle bir mekanda mekanlanmış değil. Ve kuluyla görüşmesi için onun ta oralara götürülmesine tabii ki gerek yoktu. Bir takım kimseler buna benzer mantıklarla sahih hadisleri inkar edecekler. Bu da onlar için bir fitne. Onlar da bu şekilde kaybedecekler. Kalbinde zayıflık olan, maraz olanlar, nasıl ki Mekke'de iman etmiş olanlardan böyleleri çıktıysa, bizatihi peygamberi görmüş, bizatihi peygamberin mucizelerini görmüş, bizatihi Kur'an'ı ondan dinlemiş, Kur'an'ın fesahatini, belagatını anlayacak kadar mükemmel Arapça bilen bir adam olduğu halde, peygambere sonradan imanından dönmüş, bu kadar da olmaz ki canım diyenler olmuşsa, elbette ki bugün de böyle olanlar olacaktır. Bizatihi Hazreti Muhammed'in talebesi olanların içinden bile böyle çürükler çıkmışsa tabii ki bugünkü hocaların talebelerinden de elbette ki böyleleri çıkacaktır. O günde vardı çürükler, bugün de var. Allah Azze ve Celle'nin sonsuz kudretini anlamamış olan adamlar o günde var, bugün de var. Her meseleyi akıl planında anlamaya çalışanlar o günde var, bugün de var. Halbuki akıl gördükçe gelişmektedir. Bundan 500 sene evvelki insanın aklına göre 100 ton ağırlığındaki bir demir parçasının hatta bir insanın havada uçması mümkün değilken bugün o koca ağırlıklar havada uçabilmektedir. Çok uzak mesafelere hızlı bir zamanda çok kısa bir sürede gidip gelebilmektedir. Hani akıl kabul etmiyordu? Senin aklın bugün anlayamıyor diye, akıl kabul etmiyor diyebilir misin? Dünkü insanların aklının almadığı, onların aklının kabul etmediği birçok şeyi bugün bizim aklımız almıyor mu? Bundan 50 sene evvel dünyanın bir ucunda bir insan konuşacak, sen onu buradan dinleyeceksin deseydiler inanır mıydınız? Bugün konuşmuyor musunuz? Bugün televizyonda onları seyretmiyor musunuz? Ve daha yarın kim bilir neler olacak neler. Aklım kabul etmiyor, o halde kabul etmem diyenler. Akıl senin aklın mı sadece? Başka insanların akılları kabul ediyor bak. Onlar işte icatlar yapıyorlar. Önce aklen kabul ediyor böyle bir şeyin mümkün olduğunu. Sonra çalışıyor ve Allah Azze ve Celle nasip ediyor. Demek ki akıl kabul ediyormuş bak. Hem de gerçekleştiriyormuş. Senin aklın almıyor diye, hiçbir akıl almıyor, kabul etmez diyebilir misin? Böylesi hadiseler Allah Azze ve Celle'nin kudretiyle gerçekleşiyor. Onun için akıl kabul etmiyor demek mümkün müdür? Meseleyi yerli yerine oturtamayanlar, Allah'ı koymaları gereken yere koyamayanlar, Hazreti Peygamber'in makamını anlamamış olanlar, elbette ki böyle bir takım şüphelere düşecekler. Böyle şey olmaz diyecekler. İşte Mekke'nin müşrikler de buna benzer itirazlarda bulunmuşlardı. Allah Azze ve Celle onlara bu ayeti indirdi. Siz dedi peygamberinizin makamını anlamıyorsunuz. Halbuki Allah Azze ve Celle ona kulum diyor, peygamberim diyor. Onu alıp götürdü gerçekten de Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya. Oradan da kendi bildiği makamlara çıkardı Allah Azze ve Celle. Siz bunu anlamıyor, anlamak istemiyorsunuz. İşte şimdi size Allah Azze ve Celle başka bir kıssaya başlıyor. Ta ki anlayasınız, inkar ettiğiniz takdirde onların başına gelenler sizin de başınıza gelecek, bunu bilesiniz diye. وَاَتَيْنَ مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِ إِسْرَائِيلَ اَلَّا تَتَّخِذُ مِنْ دُونِ وَكِيلًا. Ve biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Yani Tevrat'ı vermiştik. Nasıl ki sizin peygamberinize Kur'an'ı verdiğimiz gibi. Ey Mekke'nin müşrikleri ve ey müminler. Nasıl ki daha evvelki peygamberlere de kitap verilmiş idi. Şimdi sıra Hazreti Muhammed'e geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi de ona veriyor Allah Azze ve Celle. Şimdi dinleyin Hazreti Musa'ya inanmayanlar. Ve Hazreti Musa'ya inandıktan sonra onun izinden gitmeyenlerin sonları ne oldu? Dinleyin ki siz de aynı hataları yapmayasınız diye Allah Azze ve Celle size öğütte bulunuyor. وَاَتَيْنَ مُوسَى الْكِتَابِ Musa'ya kitabı verdik, Tevrat'ı verdik. وَجَعَنَّهُ هُدًا لِبَنِ إِسْرَائِيلِ Ve biz o kitabı onlar için, hem de Musa'yı da onlar için hidayet kaynağı kıldık. Yahudiler için o kitabı ve Hazreti Musa'yı hidayet kaynağı kıldık. Ve onlara dedik ki اَلَّا تَتَّخِذُ مِنْ دُونِ وَك۪يلًا Benden başkasını vekil edinmeyesiniz ha dedik. Benden başkasını vekil edinmeyesiniz. Bu yalnız Tevrat'ta geçen bir hüküm değil. Bütün sahifelerde ve bütün kitaplarda bu hüküm mevcut. Allah Azze ve Celle daima bütün peygamberlerine bunu öğretti. Hiçbir peygamber başka bir mektebin talebesi değil. Bütün peygamberler aynı mektebin talebesi. Bütün peygamberlere Allah Azze ve Celle aynı dini indirdi. Belki peygamberlere verilen şeriatlar arasında fark vardı. Peygamberlere verilen kanunlar birbirinden farklı olabilir. Bize 5 vakit namaz emredilmiş ya Hazreti Musa'nın ümmetine 2 vakit namaz emredilebilir. Bize cumartesi veya cuma günü yasak getirilmezken, çalışma yasağı getirilmezken onlara tüm gün çalışma yasağı getirilebilir. Cumartesi günü balık avlama yasağı getirilebilir onlara. Böyle bir yasak bize getirilmeyebilir. Şeriatlar arasında fark olabilir. Ama din arasında hiçbir fark yok. Tek din gönderdi Allah Azze ve Celle. O yüzden hakikatte semavi dinler tabiri de yalandan ibaret. Öyle alıştırmışlar, ağzımıza öyle geliyor, bazen öyle kullanıyoruz. Hakikatte semavi dinler diye bir şey yok ve olamaz. Allah Azze ve Celle'nin tek dini vardır. Semavi dinler deyince sanki Allah Azze ve Celle birçok din göndermiş gibi. İbrahimi dinler yalanı da aynı şekilde bir yalan. İbrahimi dinler olamaz. Allah Azze ve Celle'nin tek bir tane dini vardır. Ve işte buyuruyor ki biz İsrail oğullarına böyle vahyettik. اَلَّا تَتَّخِذُ مِنْ دُونِ وَك۪يلًا Benden başkasını vekil ittihaz etmeyin. Benden başkasına sığınmayın. Benden başkasından yardım istemeyin. benden başkasına güvenmeyin. Ve işte onlardan da evvel Hazreti Nuh Aleyhisselam'a zürriyete men hamelne ma'a Nuh, ey o zürriyet, Nuh ile beraber taşıdıklarımızın zürriyeti, Nuh ile birlikte taşınanlar ve onların soyundan gelen ey bütün insanoğlu, çünkü Hazreti Nuh Aleyhisselam ikinci Adem gibi bütün insanlık onun neslinden geldi. Tufan koptuğu için yeryüzünde sadece o gemide olanlar kaldığından dolayı sadece ve sadece onun neslinden türedi insanoğlu. Onun çocuklarının neslinden. Bu şekilde insanlığın ikinci atası olmuştu Hazreti Adem Aleyhisselam. İşte Kur'an o noktaya işaret ediyor. Ey Hazreti Nuh'un nesli, ey Araplar ve Arap olmayanlar, hepiniz Hazreti Nuh'un neslinden geliyorsunuz. Onu bir hatırlayıverin. Allah Azze ve Celle ona bir gemi yapmasını emretmişti. O gemiyi yapmış ve gemiye binmiş idi. Ve sonra Allah'a tevekkül etmişti. Allah'tan başkasından yardım istemedi. Allah'tan başkasına sığınmamıştı. O koskoca dağ gibi dalgaların içerisinde gemisi yol almıştı. Dağlara çıkar kurtulurum demedi. O sadece Allah'a tevekkül etmişti. İşte ey onun zürriyetinden gelenler, ey Hazreti Muhammed'e inanmayanlar, ey İsrailoğulları ve ey Kureyşliler, bilesiniz ki sizden evvelki Hazreti Nuh Aleyhisselam ve onunla beraber o gemiye binenler Allah'tan başkasına tevekkül etmemişlerdi. Allah'tan başkasından yardım istememişlerdi. Onlar nasıl ki Hazreti Nuh'a iman ettiler, onunla beraber mücadele ettiler, onunla beraber gemiye bindilerse şimdi sıra sizde. Siz de Hazreti Muhammed ile birlikte mücadele edeceksiniz sallallahu aleyhi ve sellem. Siz de onun gemisine bineceksiniz. Siz de o Muhammed'i gemiye binecek ve kurtulacaksınız. Nasıl ki Hazreti Musa Aleyhisselam'a bu şekilde hidayet kaynağı olan Tevrat verilmiş. Ona iman edenler onunla kurtulmuşlar. Şimdi sıra sizde. Nasıl ki Musa'ya iman edenler kurtuldular. Nasıl ki hidayet kaynağı olarak onu görenler kurtuldular. Nasıl ki Hazreti Nuh'a iman edenler kurtuldular. Ve nasıl ki iman etmeyenler de boğuldularsa, şimdi sıra sizde. Ey Mekke'nin müşrikleri, şimdi sıra sizde. Eğer iman etmeyecek olursanız, Allah'tan başkasını vekil ittihaz edecek olursanız, o takdirde Allah'tan başka bir yardımcı bulamayacaksınız. Allah Azze ve Celle bu şekilde Mekkelilere şu mesajı vermiş oluyordu. Nasıl ki Nuh'la birlikte gemiye binenler kurtuldular. Nasıl ki Allah'a güvenenlere Allah Azze ve Celle yardım ettiyse, aynı şekilde sizin de aynı şeyi yapmanız bekleniyor sizden. Siz de aynısını yapacaksınız. Ey İsrailoğulları, siz de aynısını yapacaksınız. Ve ey Mekkeliler, aynısını yapacak ve Peygamber'e tabi olacaksınız. İnnehu kâne abden şekûrâ. O Nuh abd-i şekûr idi. Daima şükreden bir kuldu. Rivayetlere göre Hazreti Nuh Aleyhisselam daima elhamdülillah derdi. Her şeyin başında Allah'a hamd ederdi. Daima hiçbir zaman Allah'a hamd etmekten geri durmazdı. Başına nasıl bir musibet gelmiş olursa olsun, başında ne olursa olsun Allah'a hamd ederdi. Düşünebiliyor musunuz? 950 sene anlatmıştı Hazreti Nuh Aleyhisselam. Tufandan evvel 950 sene anlatmıştı. Ve kimse kendine iman etmemişti. 3-5 kişiden başka, akrabalar içerisinden 3-5 kişiden başka kendine kimse iman etmemişti. Hatta oğlu bile kendisine iman etmemişti. Oğlum gel demişti gemiye binenlerden ol. Tufan kopmuş, her taraftan yağmurlar yağıyordu. Yerden sular kaynıyordu. Sular yükseldikçe yükseliyordu. Oğlu ben dağa çıkar kurtulurum diyordu. Hayır diyordu evladım. Bugün kurtuluş yok. Gemiye binenlerden başka, iman edenlerden başka bugün kurtuluş yok diyordu. Ama o dağın yüksek yerlerine doğru koşuyordu. Bütün bunlara rağmen, o kadar anlatmasına rağmen yine de iman etmedikleri halde Hazreti Nuh Aleyhisselam hamd ediyordu Rabbine. İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle özellikle bunu belirtiyor. Nuh Aleyhisselam bir Abdüşekur'du diyor. O kadar anlattı. Tufandan evvel 950 sene ve tufandan sonra da birkaç asır daha anlattı. Bu kadar anlatmasına rağmen çok az insan iman etti. Fakat yine de o bir Abdüşekur olmaya devam etti. Daima şükrediyordu Rabbine. Bugün Hazreti Nuh Aleyhisselam kadar çalışmadığı halde bir kenara çekilenler, kendisini genç yaşta emekliye ayıranlar veya yaptım yaptım da kimse anlamıyor deyip de Allah'a şükretmekten vazgeçenler, hamd etmeyi unutanlar, kendisini çok büyük işler yapmış adam zannedenler, onlar Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh Aleyhisselam'a misal veriyor. Hazreti Nuh'tan da mı fazla yaptın? Hazreti Nuh'tan da mı fazla musibetlerle karşılaştın? Hazreti Nuh Aleyhisselam o kadar anlattığı halde emekliye ayrılmadı da sen nasıl emekliye ayrılabilirsin? Hazreti Nuh Aleyhisselam sabır gösterdi de sen nasıl göstermezsin? Hazreti Nuh Aleyhisselam sabrın da ötesinde hamd ediyordu da sen nasıl hamd etmezsin? Sabrın ötesine geçmişti Nuh. Hamd ediyordu Rabbine. Herhangi bir musibet karşısında hamd etmeye devam ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah Azze ve Celle kulunun kendisine hamd etmesinden hoşlanır. Kul su içtiği zaman elhamdülillah dediği zaman, bir şey yediğinde elhamdülillah dediğinde yahut da bir musibetle karşılaştığı zaman elhamdülillah dediğinde Allah Azze ve Celle ondan hoşlanır. Allah Azze ve Celle meleklerine der ki filan kulumun çocuğunu ne yaptınız? Melekler derler ki ya Rabbi onun canını aldık. Çocuğun vadesi yetmiş, Allah Azze ve Celle bildiği halde bu olay bize anlatılsın diye, Resulünün lisanıyla bize anlatılsın diye Allah Azze ve Celle bu şekilde soruyor meleklerine. Filan kulumun çocuğunu ne yaptınız? Melekler derler ki o çocuğun canını aldık ya Rab. Kulum ne yaptı der Allah Azze ve Celle. O zaman melekler der ki kulum sana hamd etti ya Rabbi, elhamdülillah dedi. O zaman Allah Azze ve Celle buyurur ki kuluma cennette bir köşk yapın ve o köşkün adını da hamd köşkü koyun. Çünkü ben kuluma hamd köşkünü nasip edeceğim. Allah Azze ve Celle bu şekilde başına bir musibet geldiği halde sabretmenin de ötesinde hamd etmeyi başaranlar için böyle bir vaatte bulunuyor. Ve Allah Azze ve Celle kulunun hamd etmesi karşısında sevinmektedir. Nasıl ki Allah Azze ve Celle bazı durumlarda kuluna gülmektedir. Mesela kul bir hadiste buyuruluyor ki, kul geceleyin kalkar hanımını kaldırır, onunla beraber teheccüd namazı kılarlar, birbirlerini uyandırırlar, hatta uyanamazsa yüzüne biraz su serper de onu o şekilde uyandırmaya çalışır ve kalktıkları zaman beraber teheccüd namazı kıldıklarından, gecenin karanlığında rahat yataklarını bırakıp da teheccüde kalktıkları zaman Allah Azze ve Celle onları gördüğü zaman güler ve Allah kime gülerse ona hesap yoktur. Allah Azze ve Celle ondan memnun kalır. Aynı şekilde bir musibet isabet ettiğinden onlar inna lillahi ve inna ileyhi raciun derler. اَلَّذِينَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar ki onlara bir musibet geldiğinde onlar zaten Allah içiniz derler ve zaten Allah'a döneceğiz derler. Madem ki her şeyimiz Allah için, madem ki namazımız da, ölümümüz de, hayatımız da, her şeyimiz, madem ki bütün ibadetlerimiz Allah içindir, o halde Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz madem, o halde musibetler gelse ne olur, gelmese ne olur? Müminin her hali güzeldir. Musibete uğradığı zaman Rabbine şükreder. Hem sabreder hem de hamd eder. Dolayısıyla Rabbi katında derecesi yükselir. Eğer güzel bir şey gelirse Rabbinden yine Rabbine hamd eder. Yine o şekilde derecesi yükselir. Dolayısıyla mümin her halükarda derecesi yükselen insandır. Ama bu noktaya gelmemiş olanlara gelince onlar için sabır dahi zordur. Onlar daima ah vah ederler. Sabır musibetin başa geldiği ilk anda olur. Allah Resul öyle buyurmuştu. Aylarca feryadı figan ettikten sonra onlarca yüzlerce insanı anlattıktan sonra sabretmişsin ne ifade eder ki? Hakiki sabır musibetin başa geldiği ilk anda olur. O anda sabredemediysen o dereceyi kaybettin. Şükretmek ondan da üstün bir derece tabii ki. Allah'tan bir musibet geldiği zaman ona sevinmek ondan da üstün bir derece tabii ki. Sabreden, hamd eden ve sevinenler, onlar derece derecedirler. Rabia Hatun'un da ifade ettiği gibi. Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı misal verirken, onun bir abdüşşekur olduğunu ifade ediyor. Şükreden bir kuldu diyor. O kadar uzun bir hayat yaşanmış olmasına rağmen, o hayatın içerisinde bir sürü musibetlerle karşılaşmış olmasına rağmen, her musibet geldiğinde elhamdülillah diyor Hazreti Nuh Aleyhisselam. Ve şimdi Allah Azze ve Celle hem Mekkeli müşriklere hem de Müslümanlara bir başka meseleyi anlatıyor. وَقَدَيْنَا اِلَى بَنِ اِسْرَائِيلِ فِي الْكِتَابِ Ve biz İsrailoğullarına, Yahudilere kitapta hükmettik. لَتُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ Siz yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız. Ey Yahudiler! Yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız. Böyle hükmettik kitaptan. Böyle yazdık kitaba. Dolayısıyla bu iş bu şekilde gerçekleşecek. Kitapta böyle yazılmış olduğu için siz fesat çıkaracak, günah işleyecek değilsiniz. Kader meselesini yerli yerine oturtamayan adam yanlış anlar. Allah Azze ve Celle elbette ki hükmeder. Elbette ki bazen cüz'i irademizin dışında külli irade devreye girer. Bazen Allah Azze ve Celle bizim cüz'i irademizin üzerinde bir takım şeylere hükmeder ve onlar aynen öyle gerçekleşir. Fakat biz onlardan sorumlu değiliz. Biz cüz'i irademizden sorumluyuz. Allah Azze ve Celle yazdık der, hükmettik der. Ama bunun manası Allah Azze ve Celle insanı yeryüzüne fesat çıkarması için zorlamış demek değil. Nasıl ki bir insan mesela içki içse, demek ki kaderinde varmış dese Allah'a iftira atmış olur. Elbette ki kaderinde var. Ama bu sözde Allah'a suçlamak istiyor. Kaderinde var mı diyor, elbette ki var. Bir adam öldürmüş mesela. Kaderinde var ki öldürmüşüm. Namaz kılmamış mesela. Kaderinde var ki namaz kılmamışım. Şu günahı işlemiş mesela. Kaderinde yok mu ki? Evet var diyeceğiz tabi. Demek kaderinde var ki ondan dolayı yapmışım diyecek. Bunlar şeytanın Allah'a iftira atması gibi iftira atmaktan başka bir şey değil. Elbette ki kaderinde var. Ama Allah Azze ve Celle yazdığı için sen o işi yaptın değil. Sen o günaha girmiş değilsin. Allah yazdığından dolayı sen o günaha girmiş değilsin. Sen o günaha gireceğin için Allah onu kadere öyle yazmıştır. Meselenin can damarı burası. Sen yapacaksın, Allah bilmektedir. Sen o günaha gireceksin, Allah bilmektedir. Allah seni ikaz etmedi mi, doğru söyle. Namaz kılmıyordun. Allah seni ikaz etmiyor muydu? Bir günah işleyecektin, doğru söyle. Allah seni ikaz etmedi mi? İçki içerken Allah seni ikaz etmedi mi? Kalbin sana doğruyu söylemedi mi? Doğru söyle. Elbette ki Allah hükmeder. Elbette ki Allah yazar. Ama Allah yazdığı için sen o günaha girecek değilsin. O takdirde Cebriye'nin dediği gibi olur. İnsan onlara göre rüzgarın önündeki kuru bir yaprak gibi, hiçbir cüz'i iradesi olmayan bir mahluk olarak görüyorlar. O takdirde münafık olan adam, demek kaderinde münafıklık yazılmış diyecek ve masum olduğunu iddia edecek ve haklı olacak. Kafir olan adam da öyle, günah işleyen adam da öyle. Demek ki kaderinde varmış ki ben bu günaha girdim diyecek. O zaman doğru söylemiş olacak, masum olacak ve Allah Azze ve Celle o zaman ona nasıl hesap sorabilecek? Adaletli olan Allah Azze ve Celle böyle zorlar mı? Kulunu günaha zorlar mı? Elbette ki Allah Azze ve Celle kitapta yazmış idi. Tevrat'ta yazmıştı onlara. Onlar için yazmıştı. وَقَدَيْنَا اِلَى بَنِ اِسْرَائِيلِ İsrailoğullarına hükmettik. Yeryüzünden وَقَدَيْنَا اِلَى بَنِ اِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ Kitaplarında Tevrat'ta onlara hükmettik. لَتُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ Yeryüzünde iki kez fitne fesat çıkaracaksınız. وَلَتَعْلُونَّ عُلُوًا كَب۪يرًا Azdıkça azacaksınız, kibirlendikçe kibirleneceksiniz. Fitne fesat çıkardıkça çıkaracaksınız. فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولَاهُمَ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اُولِي بَعْسٍ شَد۪يدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ O iki fitne döneminden birincisi geldiğinden, iki defa fitne, büyük fitne çıkaracaksınız yeryüzünden. İki defa azgınlık yapacaksınız ey Yahudiler. Onun birincisinin vakti geldiğinden, birincisinin vakti geldiğinde sizin üzerinize kuvvetli kullarımızı gönderdik. Sizi şehir şehir, mahalle mahalle aradılar. Ev ev, sokak sokak aradılar, sizi geberttiler. O günleri gördünüz, göreceksiniz. وَكَنَ وَعَدًا مَفْعُولًا İşte bu Allah'ın bir vaadiydi ve gerçekleşmiş olan bir vaadiydi bu. Allah'ın vaadi zaten bütün vaatler vaadi mef'uldür. Allah Azze ve Celle gelecekle ilgili bir vaatte bulunsa da o olmuş olan bir vaattir. Hiç farkı yoktur. Allah Azze ve Celle için olmuş ile olacağın farkı yoktur. Allah Azze ve Celle olacak olan bir olay anlatırken olmuş gibi anlatır. Kur'an'da bunun misalleri çoktur. Olmamış olan bir olay anlatılırken olmuş gibi anlatılır. Çünkü Allah Azze ve Celle için zaman söz konusu değildir. İnsan için zaman söz konusudur. Ha geçmiş, ha şimdiki zaman, ha gelecek zaman. Allah Azze ve Celle'nin hepsine yakınlığı aynıdır. Hepsi Allah için o anki zaman gibidir. Hepsi Allah Azze ve Celle'nin gözünün önündedir. Allah için zaman söz konusu değildir. Birincisinin vakti geldiğinden, Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra saptılar. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra kısa bir süre onun izinden gittiler. Ama hemen sonra sapma hareketleri başladı. Filistin'e girdiler. Hazreti Musa Aleyhisselam onlara vaatte bulunmuş idi. Allah Azze ve Celle onlara vaatte bulunmuştu. Girin şu topraklara denilmişti. Onlar o zaman girememişlerdi o topraklara. Vaat edilen topraklar o zaman giremediler. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan her şeyi istemeyi biliyorlardı ama Allah Azze ve Celle onlara gökten mennayı selvayı indiriyordu. Kudret helvasıyla bıldırcın indiriyordu Allah Azze ve Celle. Her tarafta tertemiz helvalar buluyorlardı. Selvaları buluyorlar, mennaları buluyorlardı. İnsan boyunda uçan bıldırcınlar buluyorlar, onlar tutup tutup yiyorlardı. Ama onlar buna razı olmadılar. لَنْ نَصْبِرَ عَلَى تَعَامٍ وَاحِدٍ dediler. Ey Musa, biz bir tek çeşit yemeğe tahammül edemeyiz dediler. فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَطْلِهَا وَقِسَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا Rabbine yalvar da dediler bize yerin bitirdiklerinden, baklagillerden çıkarsın. Mercimekten, soğandan, sarımsaktan, şunlardan, şunlardan çıkarsın dediler. Dedi ki nasıl konuşuyorsunuz? قَالَ اَتَسْتَبِّلُونَ الَّذِ هُوَ اَدْنَا بِالَّذِ هُوَ خَيْرٍ Siz dedi düşük olanla değerli olanı değiştirmek mi istiyorsunuz? Allah Azze ve Celle size kudret helvası indiriyor tertemiz. Size bıldırcın indiriyor tertemiz tutup tutup yiyorsunuz. Siz tutup soğan sarımsak istiyorsunuz. Mercimek istiyorsunuz. Ne kadar aptalsınız. Madem istiyorsunuz. اِحْبِتُوا مِسْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ O halde girin şu şehre dedi. Girin Filistin topraklarına. Girin şu şehre. Girin Mısır'a. İşte o zaman وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ Zillet ve meskenet damgası vuruldu, giremediler. Allah'tan azaba uğradılar. Bazıları فَسْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ dediler. Oradan çok kuvvetli bir millet var dediler. Oraya giremeyiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın dediler. Hazreti Musa'ya bile böyle söylediler. Hazreti Musa'ya söylüyorlardı bunu. Kendi peygamberlerine söylüyorlardı bunu. فَسْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ Sen ve Rabbin gidin savaşın ey Musa dediler. اِنَّ هَا هُنَا قَاِدُونَ Biz burada oturuyoruz dediler. Halbuki istemeye gelince istiyorlardı. Allah Azze ve Celle ise onlara onun bedelini ödemeyi şart koşuyordu. Madem ki istiyorsunuz o halde bedelini ödeyeceksiniz. Madem ki yeryüzünde İslam devletleri istiyorsunuz, Madem ki yeryüzünde İslam medeniyeti istiyorsunuz, madem ki yeryüzünde bu zilletten kurtulmak istiyorsunuz, madem ki gelen vuruyor, giden vuruyor, madem ki Amerika vuruyor, İsrail vuruyor, İngiltere vuruyor, falan vuruyor, filan vuruyor, madem ki eski şerefinizi istiyorsunuz, madem ki yeniden yeryüzünde hakim makamına gelmek istiyorsunuz, mahkum olmak istemiyorsunuz, aziz olmak istiyor, zelil olmak istemiyorsunuz, o halde bedelini ödeyin, bedelini. Bedelini ödemeyi göze alamadı Yahudiler. Şimdi Yahudi ahlakıyla ahlaklanmış olan bazı Müslümanlar da, Allah yolunda faaliyet yapmayanlar, bedelini ödemeyi göze alamayanlar, onların isteme hakkı yoktur. Yeryüzünde hakimiyet isteme hakları yok. Çünkü bedelini ödemeye gözleri kesmiyor. Ne maddi olarak bedel ödüyorlar, ne manevi olarak, ne zamanlarını veriyorlar Allah yolunda, ne kafalarını veriyorlar, ne kalplerini, ne paralarını veriyorlar, ne oğullarını, ne kızlarını. Başkasının oğlu mücahit olsun, başkasının kızı alim olsun, benim çocuğumun başına bir şey gelmesin de başkalarının başına bir şey gelecekse gelsin, ama diğer taraftan da yeryüzünde İslam hakim olsun, böyle söyleyen, bedelin ödemeyi göze alamayan korkaklar, Yahudileşmiş olanlar, işte onlara o zaman Allah Azze ve Celle vaatte bulunmuş idi. Hazreti Musa Aleyhisselam da onlara vaatlerde bulunmuştu. Mısır toprakları, Filistin toprakları, o bölgelerden belirli yerler onlara vaatte bulunulmuştu. Nil ile Fırat arası onlara vaatte bulunulmuştu. Onların şu andaki Tevratlarına göre. Evet, Kur'an-ı Kerim de onlara bir takım yerlerin vaatte vaat edildiğini ifade eder. Açık bir şekilde Nil ile Fırat arası demez ama Allah Azze ve Celle de onlara bir takım yerlerin vaatte bulunulduğunu ifade eder. Ve onların bunu göze alamadığını da söyler. Hazreti Musa'dan sonra onlar Filistin topraklarına girmeyi başardılar. Ama oraya girdikten sonra aşiret aşiret oldular. Tek bir devlet kuramadılar. 12 aşirettiler Allah Azze ve Celle'nin de Bakara suresinde ifade ettiği gibi. Hazreti Musa zamanında 12 aşirettiler. Denizden geçerlerken, Firavun'un şerrinden kaçarken, denizden geçtiklerinde 12 aşiret olarak geçmişlerdi. 12 devlet olmak istediler. Aşiret aşiret oldular. Sonra daha sonra bunlar 2 devlet oldular. İsrail devleti ve Yuda devleti şeklinden. Yahut Yahuda devleti şeklinde 2 devlet oldular. Fakat bunlar da daha sonra ahlak bozulmaya başlandı. Allah Azze ve Celle'nin Hazreti Musa'nın lisanıyla öğrettiği öğretilerinden vazgeçtiler. Tevrat'ı terk ettiler. Allah Azze ve Celle onlar emretmişti halbuki. Peygamberimizin bize emrettiği gibi. Onlar putperestlerle kaynaşmayacaklardı. Emredilen şey buydu onlara. Onlar kafirlerle beraber olmayacaklardı. Onlar yeryüzünde ayrı bir devlet olacaklardı. Onlar ümmet olacaklardı. Ümmet olmayı göze alamadılar, ırk devleti kurdular. Hatta ırk da olamadılar, sonra aşiretlere bölündüler. Halbuki emredilen şey bir ümmet olmaktı. Onlar tek olacaklardı. Tek kalp, tek yürek olacaklardı. Ama onu olamayınca ırk devletleri kurdular. Nasıl ki bugün ümmet-i Muhammed o hale gelmedi mi? Biz Birinci Dünya Savaşı'ndan evvel ümmet idik. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ulus devletler olduk. Bir sürü parçalara bölündük. Ümmet olmanın sorumluluğunu taşıyamayınca, çünkü ümmet olmak zordu. Dünyanın bir tarafında bir şey olsa, ümmet-i Muhammed'in bir ferdine bir şey olacak olsa, dünyanın öbür ucundaki adam bundan sorumlu olacaktı. Dünyanın neresinde ne olursa olsun bundan sorumlu olmak demek, ümmet olmak demek. Ümmet-i Muhammed olacaksanız bunun manası bu. Dünyanın neresinde bir Müslümana zulmedilse, hatta dünyanın neresinde bir zulüm olsa, kafire bile zulmedilse zulme dur demek zorundasın. Ümmet olmak demek, yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini kurmak demek, bu demek. Yeryüzünde adaleti meydana getirmek demek. Yeryüzünde insana uygun bir medeniyet kurmak demek. dünyanın neresinde bir Müslümana zulmedilse, hatta dünyanın neresinde bir zulüm olsa, kafire bile zulmedilse zulme dur demek zorundasın. Ümmet olmak demek, yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini kurmak demek, bu demek. Yeryüzünde adaleti meydana getirmek demek. Yeryüzünde insana uygun bir medeniyet kurmak demek. Ümmet olmanın sorumluluğunu taşımayacak. Yalnız kendi ırkına bir zulüm yapıldığı zaman, sadece o zaman kendini sorumlu hissedecek. Eğer Irak'ta Türkmenlere mesela zulüm yapıyorsa Amerika, işte o zaman böyle olmaz diyecek, şöyle olmaz diyecek, ilişkilerimiz bozulur ha diyecek. Ama Araplara mı vuruyor? 100 bin, 150 bin Arap'ı mı öldürmüş? Amerikan askerine ekmek, yemek göndermeye devam edecek. Bu hıyanet değildir de nedir? Araba vurunca bir şey yok. Türklere vurunca Türkler ayağa kalkar. Araba vurunca Arap ayağa kalkar. Kürtlere vurunca Kürtler ayağa kalkar. Allah Azze ve Celle bizi bir ümmet yapmıştı. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs demişti. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz, olmalısınız. Müminlerin ateşiyle kafirlerin ateşi birbirini görmesin. Müminlerin evleriyle kafirlerin evleri birbirine yakın olmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduğu halde, hicreti emrettiği halde, onların içinde kalırsanız onlara benzersiniz. Bu talimat verilmiş olduğu halde Müslümanlar sırf para kazanmak için gavur illerine gittiler ve birçokları gavur ahlakıyla ahlaklandı. Sabır musibetin başa geldiği ilk anda olur. Allah Resulü öyle buyurmuştu. Aylarca feryadı figan ettikten sonra, onlarca yüzlerce insanı anlattıktan sonra sabretmişsin ne ifade eder ki? Hakiki sabır musibetin başa geldiği ilk anda olur. O anda sabredemediysen o dereceyi kaybettin. Dünyanın neresinde bir Müslümana zulmedilse, hatta dünyanın neresinde bir zulüm olsa, kafire bile zulmedilse zulme dur demek zorundasın. Ümmet olmak demek, yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini kurmak demek, bu demek. Yeryüzünde adaleti meydana getirmek demek. Yeryüzünde insana uygun bir medeniyet kurmak demek. Ümmet olmanın sorumluluğunu taşıyamayınca ulus devletlerine gerilediler. Çünkü o zaman kendi ırklarına bir şey yapıldığı zaman sadece ondan sorumlu olacaklardı. Başka ırklardan Müslümanlara zulüm yapılırsa ondan sorumlu olmayacaklardı. Mesela Amerika gelip de Irak'ı mı vuruyor mesela? Ondan kendini sorumlu hissetmeyecek o zaman. Çünkü o bir Türkçüdür veya bir Kürtçüdür. Ama Iraklılar madem ki Araptırlar, o halde araba vurulduğu zaman onun umurunda olmayacak. Yarın Türklere vurulduğu zaman da Arap'ın umurunda olmayacak. Kürt'ün umurunda olmayacak. Nasıl ki Halep'te Kürtlere vurulduğunda Türklerin ve Arapların umurunda olmamıştı. İşte ırkçı olunca dünyanın neresinde bir Müslümana zulmedilirse zulmedilsin, kendini sorumlu hissetmeyecek. Ümmet olmanın sorumluluğunu taşımayacak. Yalnız kendi ırkına bir zulüm yapıldığı zaman, sadece o zaman kendini sorumlu hissedecek. Eğer Irak'ta Türkmenlere mesela zulüm yapıyorsa Amerika, işte o zaman böyle olmaz diyecek, şöyle olmaz diyecek, ilişkilerimiz bozulur ha diyecek. Ama Araplara mı vuruyor? 100 bin, 150 bin Arap'ı mı öldürmüş? Amerikan askerine ekmek, yemek göndermeye devam edecek. Bu hıyanet değildir de nedir? Türklere vurulmuş olsaydı bunu yapar mıydı? Mesela Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne vursaydı Amerika, adaya Avrupa, Türkiye mesela Amerikan askerine elma armut gönderir miydi söyler misiniz? Amerikan uçaklarına, tanklarına benzin gönderir miydi? Bunun neresi Müslümanlıktır? Araba vurunca bir şey yok. Türklere vurunca Türkler ayağa kalkar. Araba vurunca Arap ayağa kalkar. Kürtlere vurulacak, Kürtler ayağa kalkar. Allah Azze ve Celle bizi bir ümmet yapmıştı. Kuntum hayre ümmetin uhricet linnâs demişti. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet olduğunuz olmalısınız. Size ümmet dedi Kur'an, ırk demedi. Ümmet olacaktınız. İsrailoğulları da böyleydiler. Ümmet olamadılar. Irk devletleri kurdular. Sonra ırk devletleri de bölündü. Aşiretler kurdular. Aşiret devletleri. Sonuçta bütün bunlar darmadağın oldular. Allah Azze ve Celle'nin ikazlarına rağmen, Tevrat'ın ve Musa'nın ikazlarına rağmen onlar saptılar. Müşriklerle birlikte oldular. Putperestlerle kaynaştılar. Onların ahlakına büründüler. Onların ahlakıyla ahlaklandılar. Halbuki Hazreti Musa ve Tevrat onlara talimat vermişti. Onlarla kaynaşmayacaksınız. Nasıl ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, müminlerin ateşiyle kafirlerin ateşi birbirini görmesin. Müminlerin evleriyle kafirlerin evleri birbirine yakın olmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduğu halde, hicreti emrettiği halde, onların içinde kalırsanız onlara benzersiniz. Bu talimat verilmiş olduğu halde Müslümanlar sırf para kazanmak için gavur illerine gittiler ve birçokları gavur ahlakıyla ahlaklandı. İşte aynı şekilde, aynı şekilde İsrailoğulların da aynı ahlak. Onlar müşriklere benzemeye başladılar. Zina çoğaldı aralarında, ahlaksızlık çoğaldı aralarında, birbirlerini öldürmeye başladılar. Her türlü haksızlık, fuhuş ve günahkarlık çoğalmaya başladı. İşte o zaman Allah Azze ve Celle Asur İmparatorluğu'nun kralını onların başına bela etti de İsrail krallığını yerle bir etti. Daha sonra ise ikinci krallıkları olan Yuda ya da Yahuda krallığı, o da yerle bir edildi Babilliler tarafından. Babil kralı Buktunnasır tarafından o da yerle bir edildi. Halbuki Allah Azze ve Celle onları ikaz etmişti. Yapmayın, etmeyin, kafirlere benzemeyin. Halbuki Hazreti Musa Aleyhisselam zamanındayken Hazreti Musa Aleyhisselam onlara ne kadar uyarmıştı. Ben aranızda olmadığım zaman sapacak mısınız diyordu. وَاِذْ وَعَدْنَا مُوسَى اَرْبَعِينَ لَيْلًا Musa ile 40 gece vaatleşmiştik buyuruyor Kur'an. Bakara suresinde Allah Azze ve Celle böyle ifade ediyor. 40 gece Musa'yı dağa davet etmişti. 40 gece orada kalacak, oruç tutacak ve sonra kendisine Allah Azze ve Celle Tevrat'ı verecekti. Tevrat'ı almak için dağa davet edilmişti. İbadet edecek ve Tevrat'ı almaya hak sahibi olacaktı. Tevrat'la dönecekti memleketine. Onları da götürmüştü yanında. Onları siz dağın eteğinde bekleyin demişti. Ve sonra 40 gece gelmeyince dediler ki Musa gitti gelmiyor. Bizim ilahımız kalmadı, ilahımız yok. Kendi aramızda altın toplayalım da altından bir buzağı yapalım. Bir put yapalım da ondan yardım isteyelim. O bizim ilahımız olsun dediler. Hazreti Musa hayattayken bile böyle yaptılar. 40 gece ayrıldığı zaman bile böyle yaptılar. Bir de Hazreti Musa'nın ölümünden sonra, yıllar sonra, asırlar sonra neler yapabileceklerini siz düşünün. Esas itibariyle düşünmenize de gerek yok. Kitab-ı Mukaddes'e bir bakın göreceksiniz. Kitab-ı Mukaddes'te Tevrat'ın tabisi olan diğer kitaplarda, İşaya kitabı gibi, diğer kitaplarda, eski yer kitabı gibi diğer kitaplarında Yahudilerin mukaddes olarak kabul ettikleri metinlere bakın göreceksiniz. Onların yaptıkları günahları kendileri anlatıyorlar. Hazreti Musa'nın izinden gitmediklerini, putperest olduklarını ve Allah Azze ve Celle'nin onlara kızdığını ve sizi vuracağım dediğini kendileri kendi kitaplarında anlatırlar. Rab olan Allah kızdı diyorlar. İsrailoğulları şöyle yapınca, onlar cumartesi günü balık avlama yasağını çiğneyince, onlar zina etmeye başlayınca, onlar şöyle şöyle yapmaya başlayınca Rab olan Allah kızdı ve onlara dedi ki ben sizi vuracağım, ben sizi milletlere böleceğim, ben sizi milletlerin eline esir edeceğim, sizi tarumar edeceğim. Bizatihi kendi mukaddes metinlerinde bu ifadeler yer almaktadır. Daha buna benzer birçok ifadeler mukaddes metinlerinde kendilerinin günahkarlıklarına kendileri şahitlik yapmaktadırlar. Ve bu şekilden yeryüzünde fesat çıkardıklarında Allah Azze ve Celle üzerimize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik buyuruyor. İbadetlerine ifadesiyle bizim bize kul olan kullarımızı gönderdik. Her ne kadar o kullar Allah'a kulluk yapan, isteyerek kulluk yapan kullar değildilerse de Müslüman değillerdi onlar da. Onlar onlara zulmettiler. Asur kralı da Babil kralı da onlara zulmetmişti. Onların bütün alimlerini öldürdüler. Tevrat'ı yaktılar. Bütün kütüphanelerini yaktılar. On binlerce insanlarını öldürdüler. Bütün şehirlerini yerle bir ettiler. Mukaddes metinlerinde ifade edildiği gibi, Kur'an'ın da ifade ettiği gibi, fecaesu hilale diyar, bütün evlere girecekler, bütün şehirlere girecekler, hepinizi teker teker öldürecekler. İşte o kullarımızı üzerinize göndereceğiz. Üzerinize gönderdik. Birinci fesadı çıkardığımız zaman bunu yaptık. İkinci kez fesat çıkardığınızda da yine size bunu yapacağız. Bazı rivayetlere göre ikinci fesadı da Hazreti İsa ve Yahya Aleyhisselam'dan sonra çıkardılar. Yahya Aleyhisselam'ı koyun gibi kestiler, öldürdüler, şehit ettiler. Hazreti İsa'yı da öldürmek istediler. Yahudiler daima peygamber öldürdüler. Peygamber düşmanlığı yaptılar. Bugün de İslam davetçilerinin düşmanlığını yapıyorlar. Bugün de peygamberin izinden gidenlerin düşmanlığını yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim insanlar içerisinde Müslümanlara ve İslam'a en şiddetli düşman olarak müşrikleri ve Yahudileri bulursun buyuruyor. Müşrikler ve Yahudiler kafirlerin içerisinde İslam düşmanlığında en ileri olanlardır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Birçok ayette onların peygamberleri öldürdükleri ifade olunuyor. Onlar bu günahlara girdiklerinden Hazreti Musa'dan sonra çok peygamber öldürdüler. Çok peygamberleri öldürdüler. Hazreti Zekeriya'yı ve oğlu Yahya'yı. Ondan evvelce peygamberlerin bazı rivayetlerden günde 300 peygamber öldürdükleri bildirilmiştir. Küçük peygamberler bunlar. Allah Azze ve Celle o zamanda küçük peygamberler gönderiyordu. Her mahalleye, belki her şehre, her kazaya, her köye bir peygamber geliyordu. O yüzden Yahudiler her gün bir sürü peygamber öldürüyorlardı. Kur'an-ı Kerim onları neden öldürdüklerini anlatırken buyurur ki, onların hoşuna gitmeyen şeyleri emrettikleri zaman o peygamberleri öldürdüler. Onlar istiyorlardı ki peygamberleri onlara her şeyi helal kılsın. Onlar istiyorlardı ki peygamberleri onlara hiçbir şey haram demesin. Onlar istiyordu ki peygamberler hep onların hoşuna giden şeyler söylesin. Her şeye helal desin. Ve Allah'ın tayin etmiş olduğu farzları kaldırsın ya da hafifletsin. Onlar böyle istiyorlar. Peygamberler ise onları doğruları söylemek zorundaydılar. İşte o zaman o peygamberleri şehit ediyorlardı. Allah Azze ve Celle bu şekilde iki defa yeryüzüne fesat çıkardıklarını ifade ediyor. Bu meseleye daha sonra devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle bu şekilde İsrailoğullarının iki defa yeryüzünde fesat çıkardığını ama daha sonrasında ise tekrar Allah Azze ve Celle'nin onları güçlendireceğini, onlara tekrar mal ve evlat vereceğini ve eğer onlar tekrar eski hallerine dönecek olurlarsa, yeniden günahlara düşecek olurlarsa, o takdirde Allah'ın da onları azap etmek için yeniden döneceğini ifade edecek. O mesele daha uzun süreceği için şimdilik ben o meseleyi burada bırakmak istiyorum. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi yeryüzünde sen rızan için çalışanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadeleyi sevmeyi nasip eyle. Lillahi Teala Fatiha.